Bugün Romalılar serimize birlikte devam ediyoruz. Ve bu hafta serimizin 4. haftası olacak. Eğer önceki vaazları dinleme fırsatınız olmadıysa tavsiye ederim. Web sayfamızda bulunuyor, dinleyebilirsiniz. Ama başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Neyi öğrendik şimdiye kadar? Bizim serimiz neye göre başladı? Şimdi Rabbin çağırdığı hizmetçi ve elçi Paulus, Asya bölgesinde, yani şimdi bildiğimiz Anadolu ve Trakya bölgelerinde kiliseler kurduktan sonra artık buradaki işim bitti diye Avrupa tarafına gitmeye niyetleniyor. Ve başlangıç olarak hiç gitmediği ama ilgisiyle çok şey duyduğu Roma Kilisesi'ne mektup yazıyor. Ve bir tarafta birazdan size ziyaret edeceğim demek istiyor. Ama aynı zamanda daha önemlisi bazı zorladıkları noktalar vardı. Ve onlara öğüt ve öğretiş vermek istedi. Ve hatırlarsınız belki de ilk haftasında serimizin ondan bahsetmişti. Çünkü Roma'daki kilisede çekişmeler başlamıştı. Yahudi ve Yahudi olmayan imanlılar arasında tartışmalar başlamıştı. En büyük kim? En güzel soy hangi soy diye kavgalar çıkıyordu. Ve belki de tahmin edebiliriz kilisenin durumu. Aynı zamanda akılları da karışmıştı. Yani kurtuluş aslında yasayla mı? Sevapla mı? Yoksa İsa Mesih'in yaptıkları aracılığıyla mı? Yani imanla mı oluyor? Karar veremeyiz. Hangisi doğru diye. O zaman anlayacağımız Paulus'un işi biraz zor. O zaman gitmeden önce bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve bugün elimizde olan Romalılar bölümü Paulus'un Rabbin ilhamıyla onlara yazdığı mektuptur. O zaman bugün 5. bölümünü çalışacağız birlikte ve kutsal kitaplarımıza bir bakalım, dönelim. Tabii ki kutsal kitap bizim ışığımız, çırağımızdır. Her zaman onu okumayı, ondan öğrenmeyi çok severiz. O zaman elimizde kutsal kitap varsa 1205 sayfasında bulunuyor. Yoksa merak etmeyin, ekranlarda da olacak. Ve biz aslında bölümü baştan sona kadar okumayacağız bugün. Ama Paulus'un çalıştığı temaları çalışacağız. Atlayarak temaları çalışacağız birlikte. Ama tabii ki eve gidince baştan sona kadar okursunuz ve haftaya birlikte konuşuruz istersiniz. O zaman bir başlayalım. Ve 4. bölümün son ayetiyle başlayacağım. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Nasıl bir başlangıç bu? Ve tabii ki burada Paulus Roma'dakilerin nasıl kurtuluruz? Sevapla mı, yasayla mı yoksa imanla mı sorusuna cevap vermek istiyor. Ve geçen hafta buna baktık birlikte biliyorum ama yine de değinelim çünkü çok önemli bir nokta. Ve açıklamak için başa dönmemiz gerekiyor. Ve hikaye olarak açıklayacağım bunu. O zaman bir Adem lazım, sen Adem olacaksın gene. Ve bir Tanrı lazım, seni çağırabilir miyim? Gel lütfen öne gel. Birazdan her şeyi anlayacaksınız ama. O zaman başlangıçta... Bildiğimiz şeyler bunlar ama çok önemli. Tanrı, Adem'i ve Havva'yı kendi benzeyişinde yarattı. Ve ikisine bakıp çok iyi diye ilan etti. O zaman ikisi doğru başladılar ve Tanrı, Adem, Havva birlikte yürüdüler bahçede. Fakat... Adem ve Havva bildiğimiz gibi Tanrı'ya isyan etti. Ve Tanrı belki bu tarafa doğru gelmek istersin şimdi böyle bir... Evet. Şimdi Adem ve Havva Tanrı'ya isyan etti ve kendi yolunu kendi seçmeye karar verdi. Ve biliyoruz bu meseleyi. Sonra halinden utandı. Saklandı. Tanrı görmesin diye. Ve Paulus 12. ayette şöyle açıklıyor. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Ve Paulus aslında tek bir adam, yani Adem'den bahsederken, tabii ki asıl Adem'den bahsediyor ama aynı zamanda bütün insanlıktan da bahsediyor. Çünkü aslında Adem'in soyundan gelen herkes artık onun gibidir. Kuşaklar boyunca insanlığın mirası buydu. Tanrı'ya benzerlik değil, Adem'e benzemeye başladık. Ve böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü günahın cezası ölümdür. Korkunç bir şey bu, biliyorum. Ve serimizin ikinci haftası çalıştığımız gibi, dünyada, insanlıkta büyük bir sıkıntının olduğunu anlamak için çok fazla araştırma yapmamız gerekmez aslında. Her nereye bakarsak, haberlere, olup bitenlere, kendi yaşadıklarımıza da bakarsak bir sıkıntının olduğunu anlıyoruz. Bir huzur bulayım, bir esenliğim olsun, sağlık olsun, mutluluk nereden bulunur, çaresiz hissediyorum. Bunlar tanıdık ifadeler. Ve özü şu, Tanrı'yla bir daha yürüyebilsek, dünyamız yine güzel olsa. Ve tabii ki o hale dönmek için seneler boyu insan sevapla temizlemeye çalıştı kendisini. Ama maalesef dünyamız da artık dikenler oldu, paramparça oldu ve yırtıldı. Kuşaklar boyunca aynı zamanda daha çaba göstereyim, daha gayretle temizleyeyim diye çalıştık. Ama aslında bize karşı yapılan günahlar tarafından da daha da kötüleşti bizim durumumuz. Çünkü asıl konuştuğumuz bir eşarp değil. Yani bunları bırakalım bir tarafta. Bir eşarp değil. Bizim asıl söz konumuz içimizdeki ruh ve içimizdeki can halimizdir. Gerçek şu ki ancak Tanrı doğru, temiz, kutsal bir can, yeni bir yürek verebilir. Zamanla kuşaklar geçti. Kuşaklar geçti, geçti, miras da aynıydı. Ve sonra Avram, yani İbrahim ortaya çıktı. Şimdi İbrahim olacaksın. Çok iyi oyunculuk yapıyorsun bu arada. Evet, İbrahim'e geldik. Günahını fark eden İbrahim, asıl çaresizliğini anladı. Ve kendini temizleme çabaları bırakarak Rabbe yüzünü çevirdi. Halime acı. Ben yapamam. Ama sen yaparsın ya Rab. Kendi çabalarıma değil, sana güveniyorum. Avram, İbrahim, Rab'be iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Ve iman kavramı bu kadar da basit aslında. Ben yapamam ama sen yaparsın ya Rab. Ben yapamam, sen yaparsın. Kendi çabalarıma değil, sana güvenmeye seçiyorum. İşte Rab yapacaktı. Rab'be güvenenlere yine doğruluk verecekti. Ama nasıl yapacaktı? Hani günahımız, hani utancımız? Ve Paulus sonra mektubunda şöyle yazıyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla şükürler olsun. Ancak Tanrı doğru, temiz, kutsal bir can, yeni bir yürek verebilir dedik. İşte Tanrı beden aldı ve İsa Mesih dünyamıza girdi. Ve ne okuduk başlangıçta? İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani İsa, şöyle gel, suçlarımız için ölüme teslim edildi. Ve aklanmamız için diriltildi. Şimdi bunu marka bir koyalım. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Ve Romalılar da Paulus şöyle bitiriyor konuyu. Ne var ki Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Yani Paulus'un cevapladığı, yani cevaplamak istediği soruya dönecek olursak, hani Yahudiler, Yahudi olmayanlar arasındaki çekişmeler vardı ya, en büyük kim, en kutsal soy kimin diye, neyi gördük? Yani Tanrı'nın gözünde günah sorunu bütün insanlığın sorunudur. İster Yahudi, ister Grek, ister Türk, ister yabancı fark etmez aslında. Çünkü söz konusu geçmişimiz değil. Hepimiz doğal olarak Adem'in soyundanız. Tanrı'yla olmak ve Tanrı'nın benzeyişinde yaşamak için yaratıldık ama bir türlü yapamadık. Söz konusu aslında şu. İsa Mesih'in doğruluğu imanla giyindik mi? Asıl soru bu. Ancak öylece Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Ve öylece hepimiz biriz. Çünkü artık Mesih'in soyundan oluyoruz. Mesih'in içindeyiz. Ancak Tanrı doğru, temiz, kutsal bir can, yeni bir yürek verebilir. Ve onun verdiği doğruluk kirlenmez, yırtılmaz ve bir başkası tarafından çalınıp yok edilemez. Çok şükür. Peki Tanrı'yla barışmış olmak hayatımızı nasıl etkiliyor? Eski giysilerimi düşünsen, eski giysiler varken, dua ederken, ya Rab lütfen kusurlarıma bakma, lütfen acı, merhamet et, hak etmiyorum ama lütfen sözlerimi işit diye dua ederdik belki. Şimdi ise, çok şükür Rabbime sen beni kurtardın, sen beni akladın. Artık İsa Mesih'in yaptıkları sayesinde ben senin önünde cesaretle durabilirim. Beni temizlediğin gibi bu dünyaya da, bu dünyaya da bereketle ve bu dünyada yenile. Çünkü senin yapabilecek gücün var. Çok şükür. Beni de gönder ki ben de senin olduğun gibi bereket olayım. Farkı görüyor musunuz? Tanrı'yla barışmış olduk. Ve biz şimdi Tanrı'yla barışmak isteyenlere de umut, teselli, gerçek bir çare de götürebiliyoruz. Çabaladık, yama diktik, koştuk, uğraştık, dikenlere takıldık, kirlendik, istediğimizi bile yapamadık. Tanrı'ya ulaşamadık, kendimi aklayamadım, yorulduk diyenlere müjde var. Rab yapar, Rab yaptı. Ben de öyleydim ama İsa Mesih beni buldu. Çok şükür. biz de öylece imanımızı paylaşıyoruz. Ve hazırlarken bugün şöyle hissettim. Belki bazılarımız için iman ettik, İsa'ya geldik ama aslında sanki hala eski giysilerle geziyoruz gibi oluyor hayatımızın bazı alanlarında. Ve bugün Rab konumumuzu hatırlatmak istiyor bize. Biz artık cesaretle ona gelebiliyoruz İsa Mesih sayesinde. Aynı zamanda belki de bugün ilk defa ben yapamam ama sen yaparsın İsa Mesih aracılığıyla demek istiyorsun. Ve hayatını ona teslim etmek istiyorsun. Ve vaazın sonunda bir dua fırsatımız olacak. Bunlarla ilgili dua ederiz. Şimdi biraz daha devam edelim ama. Şimdi belki de bu çok açık, çok net diyorsunuz. Ama bu bölümde Paulus çok tehlikeli bir hata konusunda Roma'dakileri uyarmak ister. Birkaç ayet sonra şöyle devam ediyor. 6. ayetten gireceğiz şimdilik. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeye göz alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Ve Paulus'un burada yazdıkları belki biraz sert gelebilir. Ama Roma'dakilerin habersiz olmalarını istemedi. İsa Mesih gelmeden onların durumu gerçekten çok kötüydü. Hatta Paulus hepimizin günahkar olduğumuzu söylüyor. Doğal durumumuz öyleydi. Ve bunu kabul etmemiz gerçekten kolay değil. Yani gerçekten günah kelimesi çok ağır bir kavram taşıyor, biliyorum. Ve aslında kendimizi daha çok iyi ve doğru insanlar olarak düşünmeye tercih ederiz. Ben de. Ve bazen şöyle bir şey de olabiliyor. İsa kurtarıcımdır diyebiliyoruz ama aslında içimizde ama yine de iyi insanım ben aslında. Yani İsa olmasaydı yine de Rab beni kabul ederdi aslında. Çünkü aslında şu bu kişiden çok daha iyiyim. İlginç bir şey oluyor bazen. Bir hikaye anlatayım. Ahmet Ümit'in kitaplarını çok seviyor. Ve Ahmet Ümit'le denk gelmediyseniz o tarihle ilgili detektif romanları yazıyor. Çok iyi, tavsiye ederiz. Ve seneler önce biz Pendik'te yaşıyorduk. Ve Pendik'te bir seminer vardı. Ahmet Ümit'in vereceği bir seminer vardı. Ve biz de katılalım dedik. Ve da belki de imzasını alırım diye kitabı da yanına götürdü. Seminer çok iyi geçti. Çok öğrendik Ahmet Ümit'in kendisinden. Ve ondan sonra şöyle dedi. Eğer kitabınız varsa öne getirebilirsiniz ve imzamı atırım onlara dedi. İki de kalkıp koşa koşa kürsüye geçti. Ben de imzasını almak istiyorum dedi. Ve sırada bekledi. Şimdi sırada ondan birkaç kişi önce bir adam vardı. Ve adamın sırası geldi ve kitabı Ahmet Ümit'e sundu. Ahmet Ümit kitabı eline aldı, duraksadı, bir baktı, sayfalara karıştı, arkasına döndü. Sonra adama döndü ve "Ama bu benim kitabım değil ki," dedi. Herkes bir adım attı, yaklaştı ve baktı. Kitabın önünde Ahmet Ümit yazılıydı. İstanbul Hatırası bile yazılıydı. İçindeki metin de aynıydı. Aynı hikaye açıklıyordu. Ama sonra bir baktık, arkadaki bandrol etiketi gerçek değildi. Sonra bir daha baktık, renkler biraz solgun görünüyordu. Hatta boyu da biraz küçüktü. Sonra fark ettik ki adamın kitabı aslında kitabın korsan kopyasıydı. Yani sahte ürün. Amit Ümit adama dönüp şöyle dedi. Ama imzamı nasıl atarım ki buna? Adam çok utandı. Bizim gözümüzün fark etmediği kitabın yazarı bir bakışla anladı. Taklit, korsan kitap, sahte ürün. Şimdi benim derdim tabii ki de kitaplarımız nereden alalım diye değil. O ayrı bir mesele. Kendi tercihimiz. Ama iyi işlerimiz bazen İsa'nın kutsallığa benzeyebilir. Hatta takipçileri olarak İsa'nın gün geçtikçe daha çok da benzeyeceğiz ona. Bu çok iyi bir şey. Ama kendimi kurtarım veya diğerlerden çok daha değerliyim diye kendimizi kandırmayalım. Rahatsız eden bir gerçek ama kutsal kitaba göre hepimizin İsa Mesih'e ihtiyacı vardır. Doğruluk konusunda İsa Mesih'e muhtacız. O da düşmanı için, bizler için öldü. Nasıl bir sevgi bu? Bilgimi aşıyor. Kutsal yazı ona iman eden utandırılmayacak diyor. Belki bildiğimiz bir şey ama arada sırada kendimizi yoklayalım. Ben neye göre çabalıyorum? Neye göre yaşıyorum? Tabii ki Paulus'un amacı burada Roma'dakilerin "Ay ne kadar zavallıyım, ne kadar kötüyüm" demeleri değildi. Yani öyle bir sonuç versin istemedi. Daha çok rekabet ve kibirden özgür olsunlar diye istedi. Boş kurtarma çabalarından özgür olsunlar istedi. Hem de İsa Mesih'i daha büyük gayretle övmeleri istedi. Çünkü her şeye layıktır. Enteresan ki, küçük bir parantez bu. Kendine güvenen kişi, iyi işlerimle Tanrı'nın katına ulaşırım der. Ama böyle bir düşüncenin meyvesi çoğu zaman ya çaresizlik, eyvah yapamadım veya kibir. Oh, çok iyi yaptım bunu. Gerçekten çok iyi insanım ben. İman ise aynı kirli bezlere bakıp ben yapamam, Rab sen beni temiz kılarsın der. Rabbin lütfu ise hak etmiyorsunuz ama yine de sevdiğim için size yaşam veririm, sizi aklarım der. Yani imanın meyvesi alçak gönüllülük, lütfunun meyvesi ise sevgi ve minnettarlık. İşte Rabbin yasayı, Tanrı'nın Rabbin yasasını yollaması aslında bir lütuftu, bir merhametiydi. Paulus şöyle yazıyor 5. bölümünde yine 20. ayet. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu da çoğaldı, daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. Yani Tanrı bazı kişilerin kendileri doğru düşünmesini biliyordu. Aynı zamanda bazı kişilerin kendi durumlarına bakıp çaresizim ama nasıl temizlerim? Çok çaba göstereceklerini de biliyordu. Yasa Tanrı'nın istediklerini açıklamak için gönderildi. Ve ona bakarak çaresizliğimizi fark edecektik. Ama asla onun aracılığıyla aklamazdık. Amacı çılgın bir telaş getirmek değildi. Amacı iman ortaya çıkarmaktı. Yani Tanrı İbrahim gibi olmamızı istedi. Vay başıma! Tanrı böyle istiyorsa ben yapamam ama sen yaparsın Rab dememizi istedi. Onun için yasaya gönderdi. Tekrar söyleyeyim, söz konusu geçmişimiz değil, az mı çok mu günah işledim, Rabbi mutlu ettim mi etmedim mi, hangi yerden geldim, hangi halktanım değil. İsa Mesih'in doğruluğu imanla giyindik mi? Söz konusu bu. Çünkü ancak öylece Tanrı'yla barışmış oluruz. Bu gerçekler çok iyi ama sıkıntı geldiğinde peki bizim bakış açımızı nasıl etkiler? Bir bakalım, çünkü Paulus bunu da ele alıyor 5. bölümünde. Romalılar 5 ve 2. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yani inanılmaz bir gerçek var. Rab bizi neden açıkladı? Çünkü sonsuza kadar bizimle olmak istiyor. Bizim sona kadar onunla olmamızı istiyor. Ve biz aslında tapınma süresince onu düşündük. Son günlerde Tanrı'nın konutu insan arasında olacak. Biz binlerce, büyük bir kalabalıkla Rabbin önünde olacağız ve onu öveceğiz, tapınacağız, onunla birlikte yaşayacağız. Onun gözlerinden, diyor Kutsal Kitap, bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani Tanrı'nın yüceliğine erişmek umudumuz var. Bir gün onunla tam anlamda onunla olacak. Yine de umutla övünmek biraz tuhaf. Normalde parasıyla veya belki de becerikleriyle övünür yani bir insan. Yani övünmek benim kafamda en azından biraz olumsuz bir anlam taşıyor. Sizin için bilmiyorum. Ama Paulus böyle diyor, şöyle diyor. Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övüneceğiz. Nasıl bir şey peki bu? Ben Rabbimle olacağım. O bütün gözyaşlarımı silecek. İsa beni kurtardı. Ben sona kadar onunla oturacağım. Burada imanımızla övünmek, sevinmek anlama geliyor. Yani olumsuz olmaktansa olumlu, çünkü kendimize değil Rab İsa Mesih'e dayanıyor. Ve herkese açıklamak anlama da gelir. Çok güzel bir şey. Peki, bu muhteşem son için hazırlanıyoruz. Rab bizi bu muhteşem son için hazırlıyor aynı zamanda. Fakat bu beraberlik şimdi de başlıyor. Biliyoruz bunu da. Devam edelim. Paulus şöyle açıklıyor. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Şimdi tabii ki sıkıntılarımız olduğu için kutlamıyoruz. Ay çok sıkıntım var, çok şükür, çok derdim var, hamdolsun. Hayır, yani Paulus'un derdi bu değil. Ama sıkıntı geldiğinde daha çok Rab'be bakıyoruz. Gerçek anlamda ben yapamam, sen yaparsın diyoruz. İmanımız büyüyor. Ve öylece Rab'bin beğenisini de yaratır hayatımızda. Beğenisi ise umut yaratır. Beğenisi umut yaratır. Ne anlama geliyor peki? Bunu ile konuşuyordum ve şöyle açıkladı Tanrı'nın beğenisi kavramı. Tanrı'nın beğenisi, Tanrı'nın aferin oğlum, aferin kızım demesi gibidir dedi. Ve onu çok yardımcı buldum. Yani Tanrı zaten bizi seviyor. Sevgisini kazanmakla hiç alakası yok. Ama yakınlığını bilmekle, sesini duymakla ilgili oluyor. Var olan sevgisini daha derin bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. hissetmek, bilmek, tecrübe etmekle ilgili bu. Yani bir çocuk korkarsa belki annesinin kucağına koşar ve annesinin sıcacık kollarında sevgisini bilir ve birlikte ilerlerler. Veya bir çocuk yarışta koşarken ayağı bir yere takılıp tökezlerse yan çizgisinde duran babasına bakar. Babası da belki haydi çocuğum kalkarsın, yaparsın, devam et der. Ve çocuk yüreklenip kalkar ve devam eder. Ve her iki durumda annesinin veya babasının sevgi derecesi değişmedi. Ama çocuk sevgisini anladı, hissetti, duydu ve yüreklendi. Peki Rabbin beğenisi, Rabbin aferin çocuğum demesini nasıl hissederiz? Bunu hissetmemizi sağlayan kutsal ruhtur. Ve kutsal ruh Tanrı'nın bizi cesaretlendiren, yüreklendiren sesidir. Biz korkarsak kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın tesellisini, sevgisini, sıcacık kucağını hissederiz. Veya koşarken ayağımız takılıp tökezlersek baba diye sesleniyoruz. Kalkabilir miyim? Yanlış yere mi koşuyordum yoksa? Ama kalkarsam, bir daha düşersem ne olacak? Diye seslendiğimiz zaman kutsal ruh aracılığıyla bu sefer Tanrı'nın cesaretlendiren sesini duyarız. Haydi çocuğum, kalkarsın, yaparsın, seninle gurur duyuyorum. Ben arkandayım, taze güç veririm. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Kutsal ruh eşittir Tanrı benimle. Harika bir gerçek. O zaman sıkıntı geliyor, şaşırıyorum. Ama Rab'be iman ederim, sen yaparsın Rab diye. Sonra da kutsal ruh aracılığıyla onun aferin çocuğum demesini duyarım. Umut içimde uyanıyor. Tanrı şimdi benimle. Hatta sonsuza kadar benimle olacak. O zaman devam edebilirim diyorum, kalkarım, ilerlerim. Her şey Rab'le beraber. Ve Paulus özellikle imanlı olduğumuz için çektiğimiz acılardan bahsediyor. Ama bence her türlü sıkıntıda bu öğütler geçerlidir. Ve sizin için nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama benim için sıkıntıdayken en çok ilahi dinlediğimde ve dua ettiğimde Rabbin yakınlığını hissederim. Yani belki sonra konuşabiliriz siz de nasıl hissediyorsunuz diye ama geçen sene babasını kaybettiğimiz zaman bazı günler okuyamadım, bir şey düşünemedim, ne yapacağımı bilemedim ama bir ilahi açardım ve kutsal ruhun esenliğini hissederdim. Ve o da taze bir güç verirdi bana. Aslında devam edebilirim. Aynı zamanda gün geçtikçe tabii ki hepimizde olduğu gibi bana da dertler, kaygılar, endişeler geliyor ve birikiyorlar kafamda. Ve ben aslında yürüyüş yapmayı çok severim. O zaman çıkıp yürüyüş yaparken Rab'le konuşuyorum. Ya Rab şu var, bu var. Aslında bununla ilgili çok endişem var. Ne diyorsun Rab? Göztepe'de büyük ihtimalle çılgın olduğumu düşünüyorlar. Çünkü sürekli sokaklarda dolaşıp konuşuyorum kendime. Ama Rab'be aslında konuşuyorum. Ve bekliyorum. Ve inanılmaz bir şey. Kutsal ruh aracılığıyla bir ayet geliyor. Koşa koşa eve gidiyorum, bakıyorum ve inanılmaz bir gerçek. Duygularım belki değişmiyor ama bir gerçeğim var. Ve ona tutunuyorum. Ve kutsal ruh aracılığıyla geliyor. Ve belki de bu hakkında da bununla ilgili dua edebiliriz bugün. Kutsal ruhu daha çok hissedelim. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi daha çok yüreğimize dökülsün diye dua edebiliriz. Bir hikaye daha da paylaşmak istiyorum. Sonra sona geliyor. Biliyorum çok sıcak burası. Ama son bir örnek olarak bir paylaşayım. Çünkü aynı zamanda Kutsal Ruh umudumuzun işaretidir. Umudumuzun işaretidir. Ve çoğunuz biliyorsunuz büyük ihtimalle ama ben nişanlıyken ben bir sene Fransa'ya geçtim. Londra'daydı, ben de Fransa'daydım nişanlıyken. Ve durum çok tuhaftı çünkü bir yanda tabii ki nikah ve düğün hazırlıyordum. Ama aynı zamanda farklı bir ülkedeydim. Yanımda değildi. Konuştuğum dil farklıydı. İnsanlar farklıydı. Çoğu kişi tanımıyordu. Oturacağım yer de başka bir yerdeydi. Yani bazı günlerde nişanlı olduğumdan şüphelenecektim yani. Gerçekten evleniyor muyum? Ama yüzüğüm vardı. Yüzüğüm vardı. Şüpheler geldiğinde evet. Evet, gerçekten nişanlıyım. Gerçekten nişanlandım. Çünkü o yüzük şimdi görmediğim gerçeklerin kanıtı, vaadiydi. Ve çok şükür bir sene geçti. İngiltere'ye geçtim, evlendik ve 10 sene sonra buradayız. ama bir şekilde şimdiki hayatımız biraz hikayeye benziyor. Yani bir gün Tanrı'yla tam anlamda oturacağız, yaşayacağız. Ama beklerken kutsal ruhun bizde olan varlığı, gelecek olanların vaadi oluyor. Hatta Paulus başka mektupta şöyle diyor. Tanrı bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Yani mühür gibi, yüzük gibi. Durum zor, kötü olabilir ama Rabbim var, Rabbime aidim. Nasıl bilirim? Kutsal ruh var içimde çünkü. Hem kendime hatırlatmak için iyi bir şey ama aynı zamanda başkalara da uyarı oluyor. Bu kızın sahibi var diye. Ruhsal diyarda kutsal ruhun varlığı çok önemli bizde. Ve umut düş kırıklığına uğratmaz. Nasıl yüzük varsa nikah veya düğün gelecekse daha da çok kutsal ruh varsa sonsuza kadar Tanrı'yla olacağımızı bilebiliriz. Ve Paulus Roma'dakilerin şüphe duymasını istemedi. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisine de övünüyoruz. O zaman İsa Mesih'e iman edip doğruluğunu kaftan gibi giydik mi? Kutsal Ruh babanın sevgisini yüreklerimize döküp bizde yüzük gibi, mühür gibi oluyor mu? Umudumuzu işaretliyor mu? İşte bu kadar. Babanın evine gireceğimizi bilebiliriz. Umudumuz kesindir. Çünkü Tanrı başladığı işini bitirir. Bizi yarı yolda bırakmaz. Son gününde Baba bizi İsa Mesih'in açıkladığı hikayede olduğu gibi bizi yolda karşılayıp benim bu çocuğum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu diyecek. Ve birlikte babanın evine girip eğlenmeye başlayacağız. Şimdi bitireceğim ama birazdan duamız, dua zamanımız olsun. Aslında belki hala eski giysilerle geziyoruz gibi hissediyoruz. Ve Rab yine de taze bir cesaret vermek ister bize. Belki henüz iman etmedik ama ilk defa ben yapamam ama sen yaparsın Rab İsa demek istiyorsun. Onun için de dua edebiliriz. Kutsal ruh aracılığıyla Rabbin sevgisi daha çok yüreklerimize dökülsün diye dua edebiliriz. Özellikle sıkıntıdayken. Ve korkuyor musunuz? Korkuyor musun? Acaba Rab beni yarı yolda bırakır mı? Ya son gününde beni unutursa? Kutsal Ruh bugün bizi yüreklendirsin, cesaret versin ve kimliğimizi hatırlatsın.